Ayrım 33.
Sayfa 279. Rahip 3-4 satırı içinden okuyup dedi ki, doğrusu bu hikayenin başlığı hiç de fena değil gibi geldi bana. Hepsini okumak istedi canım. Buna hancı şöyle cevap verdi. Pekala, okuyabilirsiniz efendim. Şunu söyleyeyim ki burada bunu okuyan kimi konuklar çok beğendiler, ısrarla istediler benden. Ama ben vermek istemedim. İçinde bu kitaplarla bu valizi burada unutan kişiye geri veririm diye. Belki sahibi bir ara tekrar gelir. Gerçi kitapları çok arayacağımı biliyorum ama yine de geri vermek zorundayım. Hancıyım ama Hristiyanım. Çok haklısınız dostum dedi rahip ama yine de hikayeyi beğenirsem suretini çıkarmama izin verirsiniz. Memnuniyetle dedi hancı. İkisi konuşurlarken Cardenio hikayeyi alıp okumaya başlamıştı. O da rahip gibi ilgilendi ve herkesin duyması için yüksek sesle okumasını rica etti. Bu zamanı okuyarak geçirmektense uyuyarak geçirmek daha iyi olmasa okurdum dedi rahip. Vakti bir hikaye dinleyerek geçirmek benim için de dinlenmek olacak dedi Dorothea. Çünkü içim makul bir saatte uyuyabilecek kadar huzura kavuşmadı henüz. Madem öyle dedi rahip, meraktan da olsa okumak istiyorum, belki hoş bir hikayedir. Üstad Nikolas da aynı şeyi rica etti, Sancho da. Bunun üzerine rahip kendisi de dahil herkesin hoşuna gideceğini görerek dedi ki, pekala öyleyse hepiniz dikkatle dinleyin. Hikaye şöyle başlıyor. 33. Bölüm. Münasebetsiz meraklının hikayesi anlatılır. İtalya'nın Toskana bölgesinde zengin ve meşhur Floransa şehrinde iki varlıklı ve soylu genç Anselmo ile Lotario yaşardı. O kadar yakın arkadaştılar ki kendilerini tanıyan herkes onlardan iki arkadaş diye söz ederdi. İkisi de bekardı, aynı yaştaydılar, aynı alışkanlıklara sahiptiler. Bütün bunlar karşılıklı dostlukları için yeterli sebepti. Anselmo'nun ava çok düşkün olan Lotario'ya göre gönül eğlencelerine biraz daha eğilimli olduğu bir gerçektir. Ama gerektiğinde Anselmo kendi zevklerini bir kenara bırakıp Lotario'nunkilere katılır, Lotario da aynı şekilde Anselmo'yu izlerdi. Böylece zihinleri öyle bir uyum içinde çalışırdı ki bu kadar düzgün işleyen bir saat bile olamazdı. Anselmo aynı şehirde yaşayan soylu ve güzel bir genç kıza aşıktı. Kız o kadar iyi bir aileden geliyordu ve kendi de öyle meziyetlere sahipti ki Anselmo fikrini almadan hiçbir iş yapmadığı Lotario'nun da onayıyla kızı ailesinden istemeye karar verdi ve kararını uygulamaya koydu. Aracılığı Lotario yaptı ve bu işi tam arkadaşının istediği şekilde noktalayarak kısa sürede arzusuna kavuşmasını sağladı. Camilla da Anselmo ile evlendiğine o kadar memnundu ki sürekli Tanrı'ya ve sayesinde bu kadar saadet bulduğu Lotario'ya şükrediyordu. Her düğünde olduğu gibi eğlenceyle geçen ilk günlerde Lotario eskisi gibi arkadaşı Anselmo'yu evinde ziyaret ediyor, onu onurlandırmak, eğlendirmek ve sevindirmek için ne mümkünse yapıyordu. Ama düğün eğlenceleri sona erip ziyaretlerin, tebriklerin sıklığı azaldığında Lotario kasıtlı olarak Anselmo'nun evine gidişlerini seyrekleştirdi. Her aklı başında insan gibi o da evli arkadaşların evine bekarlık günlerindeki sıklıkta gidilmemesi gerektiğini düşünüyordu. İyi ve gerçek bir dostlukta hiçbir şüpheye yer olmamakla birlikte evli adamın namusu o kadar hassastır ki arkadaşlar bir yana öz kardeşi tarafından bile zedelenebilir. Anselmo Lotario'daki uzaklaşmayı fark etti ve hararetli sitemlerde bulundu. Evlenmesinin eskisi gibi görüşememelerine yol açacağını bilse katiyen evlenmeyeceğini söylüyor. O bekarken aralarında bulunan uyum sayesinde kazandıkları iki arkadaş gibi hoş bir ismi sırf ölçülülük uğruna kaybetmelerine izin vermemesini rica ediyordu. Evini kendi evi kabul ederek yine eskisi gibi girip çıkması için ilişkilerinde böyle bir kelime kullanılabilirse yalvarıyor Eşi Camilla'nın arzusunun da kendisininkinden farklı olmadığı, ikisinin birbirlerini ne kadar içtenlikle sevdiklerini bildiğinden Lotario'daki bu soğukluğa şaştığı konusunda ısrar ediyordu. Anselmo'nun Lotario'yu evine eskisi gibi gelip gitmeye ikna etmek için sarf ettiği bu ve buna benzer daha birçok söze, Lotario o kadar ihtiyatlı, akıllı ve ileri görüşlü cevaplar verdi ki, Anselmo arkadaşının iyi niyetinden emin oldu. Haftada iki gün ve tatil günlerinde Lotario'nun öğle yemeğine Anselmo'ya gitmesini kararlaştırdılar. İkisi aralarında böyle kararlaştırdıkları halde Lotario, kendi namusundan daha fazla değer verdiği arkadaşının namusuna ne uygun olacaksa onu yapmaya karar verdi. Lotario'ya göre Tanrı'nın güzel bir kadın bahşettiği evli erkek, karısının görüştüğü hanım arkadaşları kadar eve hangi erkek arkadaşlarını getireceğine de dikkat etmek zorundaydı. Doğru da düşünüyordu. Çünkü kocanın karısına yasaklayamayacağı meydanlarda, tapınaklarda, bayramlarda, kilise ziyaretlerinde yapılmayan, ayarlanmayan şey en güvenilen arkadaşın ya da akrabanın evinde daha kolay ayarlanır. Lotario ayrıca evli erkeklerin gösterebilecekleri dikkatsizlikler konusunda kendilerini uyaracak bir dostları olması gerektiğini de söylerdi. Çünkü erkek karısını çok sevdiğinden onu kızdırmamak için bazı şeyleri yapmasını ya da yapmamasını söylemeyebilir. Oysa bunların yapılması veya yapılmaması namus veya yüz karısı demek olabilir. Bütün bunlar konusunda dostu kendisini uyarırsa çare de kolayca bulunur. Ama Lotario'nun dediği kadar akıllı, vefalı, gerçek bir dost nerede bulunur? Ben bunu kesinlikle bilmiyorum. Ancak Lotario böyle bir dosttu. Arkadaşının namusunu müthiş bir özenle, üzerine titreyerek kolluyor. Zengin, soylu, kibar ve kendisinde bulunduğunu düşündüğü özelliklere sahip bir gencin, Camilla gibi güzel bir kadının evine gitmesi, işsiz güçsüz, fesat gözlere kötü görünmesin diye, kararlaştırılan ziyaret günlerini eksiltmeye, azaltmaya, kısaltmaya gayret ediyordu. İyiliği ve cesareti sayesinde kötü söz söyleyen dillere gem vurabileceği halde, yine de kendi şerefini de, arkadaşının şerefini de şüphe altında bırakmak istemiyordu. Bu yüzden de kararlaştırılan günlerin çoğunda başka meşguliyetler ve eğlenceler buluyor, bunların kaçınılmaz olduğunu söylüyordu. Böylece görüşmelerinin büyük bölümü birinin şikayetleri, öbürününse mazeretleriyle geçiyordu. Bir gün ikisi şehir dışındaki bir kır yerinde gezinirlerken Anselmo Lotario'ya şunları söyledi. Sevgili arkadaşım Lotario, Tanrı'nın bana böyle bir aile vermekle hiç cimrilik etmeden hem tabii hem de maddi zenginliklerle donatmakla yapmış olduğu lütfa, özellikle de gereğince olmasa bile elimden geldiğince değer verdiğim iki hazineyi, dost olarak seni ve eş olarak Camilla'yı bana sunmakla göstermiş olduğu cömertliğe ne kadar şükretsem azdır diye düşünüyorsundur herhalde. Oysa insanların memnun mesut yaşamaları için yeterli olan, olması gereken bütün bu lütuflarla ben dünyanın en küskün, en tatsız adamı olarak yaşıyorum. Çünkü bilemiyorum ne kadar zamandır kafamı kurcalayan, beni huzursuz eden bir arzum var. Öyle tuhaf, öyle alışılmadık bir şey ki kendime şaşıyor, yalnızken kendimi suçlayıp azarlıyor, isteğimi susturmaya, kendi zihnimden gizlemeye çalışıyorum. Bütün bunların hiçbir faydası olmadı. Mahsus herkese ilan etmek istesem aynı sonuç olurdu. Madem ortaya çıkması gerekiyor, senin sırlarının arşivine girsin istiyorum. Bu şekilde gerçek dostum olarak derdime bir çare bulmak için göstereceğin özene olan güvenimle bu üzüntüden kısa zamanda kurtulacağımı umuyor, deliliğimin beni getirdiği mutsuzluk kadar büyük bir saadete senin ilgin sayesinde ulaşacağımı düşünüyorum. Anselmo'nun sözleri Lotario'yu şaşırtmıştı. Bu uzun girişin nereye varacağını bilemiyordu. Arkadaşını böyle üzen bu arzunun ne olabileceğini hayal etmeye çalıştıysa da gerçeğe hiç yaklaşamadı. Bu merakın kendisinde yarattığı kaygıdan bir an önce kurtulmak isteyerek, en gizli düşüncelerini bile söylemek için böyle lafı dolaştırmasının dostluğuna ciddi bir hakaret olduğunu belirtti. Kendisine teselli etmek için nasihat vermesi veya halletmek için bir çare bulması konusunda kesinlikle güvenebilirdi. "Evet, doğru," diye cevap verdi Anselmo. "Sana güvenerek şunu söyleyeceğim ki, dostum Lotario, beni kıvrandıran şey, eşim Camilla'nın gerçekten benim düşündüğüm kadar iyi ve mükemmel olup olmadığını bilmek arzusudur. Bu gerçeği öğrenmenin tek yoluysa, iyiliğinin ayarını ortaya çıkaracak şekilde onu sınamak. Altının ayarının ateşle ölçüldüğü gibi. Çünkü bence, sevgili arkadaşım, bir kadının namusu ne kadar peşine düşülüp düşülmediği ile ilgilidir. Faziletli kadın, peşine düşen sevdalıların vaatleri, armağanları, gözyaşları ve sürekli ısrarları karşısında yumuşamayan kadındır. Kimse onu kötü olmaya teşvik etmedikten sonra," diye devam etti, "bir kadının iffetli olmasına niçin teşekkür edilsin? Serbest kalma fırsatı verilmeyen, en ufak bir hafifliğini yakaladığında kendisini öldürecek bir kocasının olduğunu bilen kadının çekingen, ürkek olmasında şaşılacak ne var? Yani korktuğu ya da fırsat olmadığı için iffetli olan kadına ben, peşine düşülen, ardından koşulan ve galip gelen kadına verdiğim değeri veremem. İşte bu sebeple ve düşüncemi pekiştirmek, seni ikna etmek için sayabileceğim daha pek çok sebeple, eşim Camilla'nın bu zorluklardan geçmesini, kendisinde istek uyandıracak değerde birisinin ısrarlarının ateşinde aranıp, ayarının ölçülmesini istiyorum. Eğer düşündüğüm gibi bu savaştan galip çıkarsa, talihimin bir benzeri olamayacağına hükmedeceğim. Bütün isteklerimin gerçek olduğunu söyleyebileceğim. Bilgenin kim bulabilir dediği faziletli kadını, talihin bana bağışlayacağını düşüneceğim. Dipnot, bilge Hazreti Süleyman. Düşündüğümün tersi olursa, fikrimin doğrulandığını görmenin zevki, bana bu kadar pahalıya mal olan bu tecrübemin, haklı olarak getireceği ıstıraba katlanmamı sağlayacak. Bu arzumdan beni vazgeçirmek için söyleyeceğin şeylerin hiçbiri bu tecrübeyi yapmama engel olamayacağı için de bu isteğimi yerine getirecek kişinin sen olmanı istiyorum dostum Lotario. Ben sana bu tasarıyı uygulama fırsatı yaratacağım. Dürüst, şerefli, çekingen ve kayıtsız bir kadına kur yapabilmen için gerekli göreceğim hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğim. Bu zor görev için sana güvenmeye beni sevk eden birçok sebepten biri de, Camilla sana mağlup düşerse galibiyetin son noktasına götürülmeyeceğini, sadece tecrübenin sonucu alınarak saygı sınırları içinde kalınacağını bilmemdir. Böylece uğradığım hakaret istek düzeyinde kalacak ve senin faziletli sessizliğine gömülecek. Bu sessizliğin benimle ilgili olarak ölüm sessizliği kadar ebedi olacağını gayet iyi biliyorum. Kısacası, eğer benim hayatıma hayat diyebilmemi istiyorsan, hiç vakit kaybetmeden bu gönül savaşına girmen gerekiyor. İsteksiz, gevşek bir şekilde değil, istediğim şevkle, gayretle ve dostluğumuzun gerektirdiği güvenle. Anselmo'nun Lotario'ya söylediği sözler işte bunlardı. Lotario hepsini öyle büyük bir dikkatle dinledi ki, burada yazılı olan birkaç söz dışında arkadaşı konuşmasını bitirinceye kadar ağzını açıp da tek kelime etmedi. Konuşmasının bittiğini görünce arkadaşını uzunca bir süre hiç görmediği, kendisini şaşırtan, korkutan bir şeye bakar gibi seyrettikten sonra dedi ki, "Bu sözlerinin şaka olmadığına bir türlü inanamıyorum arkadaşım Anselmo. Söylediklerinin ciddi olduğunu düşünsem, bu kadar çok konuşmana izin vermez, dinlemeyerek bu uzun nutkuna mani olurdum. Doğrusu ya senin beni tanımadığını ya da benim seni tanımadığımı düşünüyorum. Ama hayır, ben senin Anselmo olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen de benim Lotario olduğumu biliyorsun. İşin kötüsü, ben senin eski Anselmo olmadığını düşünüyorum. Herhalde sen de benim eski Lotario olmadığımı düşünmüş olacaksın. Çünkü ne bana söylediğin şeyler benim arkadaşım Anselmo'nun sözleri, ne de benden istediğin şey senin tanıdığın Lotario'dan isteyebileceğin bir şey. İyi dostlar dostluklarını bir şairin söylediği gibi ancak usque ad aras, sınamak, kullanmak zorundadırlar. Dipnot, usque ad aras, sunaklara kadar. Yani Tanrı'yı kızdıracak şeyler için kullanmamalıdırlar dostluklarını. Bir pagan dostluk konusunda bunu düşünmüşse, hiçbir insanoğlu uğruna ilahi sevgiden vazgeçmemesi gerektiğini bilen bir Hristiyanın bunu daha da çok düşünmesi gerekmez mi? Bir dost, arkadaşının isteğini yerine getirmek için Tanrı'nın isteklerini göz ardı edecek kadar ileri gidiyorsa, geçici, değersiz şeyler için değil, dostunun, şerefinin ve hayatının söz konusu olduğu bir durumda bunu yapmalıdır. Söyler misin Anselmo, bu iki şeyden hangisi tehlikede ki ricanı kabul edip benden istediğin iğrenç şeyi yapmak için kendimi feda edeyim? Kuşkusuz hiçbiri. Aksine bana kalırsa sen benden hem senin şerefinle hayatına hem de benim kendi şerefimle hayatıma son vermemi istiyorsun. Eğer şerefini elinden alırsam hiç kuşkusuz hayatını da elinden almış olacağım. Çünkü şerefsiz adam ölüden beterdir. Senin isteğini yerine getirip sana böyle bir kötülük yaptığım takdirde ben de şerefimi, dolayısıyla hayatımı kaybetmiş olmayacak mıyım? Dinle dostum Anselmo. Benden istediğin şey konusunda sana bütün söyleyeceklerimi bitirinceye kadar sabredip cevap verme. Ben bitirdikten sonra sen istediğin kadar konuşursun, ben de dinlenip. Memnuniyetle dedi Anselmo, istediğini söyle. Lotario da sözlerine devam etti. Bana öyle geliyor ki Anselmo, senin şu andaki düşünme biçimin Magriplilerin her zamanki düşünme biçimine benziyor. Onlara inançlarının yanlış olduğunu kutsal kitaptan alıntılarla, zihinsel muhakeme yoluyla, Tanrı kelamını temel alarak anlatmak mümkün değildir. Elle tutulur, basit, anlaşılır, ispatlayıcı, kesin örnekler göstermek gerekir. Reddedilemeyecek matematik ispatları gibi. Mesela birbirine eşit iki nicelikten eşit nicelikler çıkarırsak, kalan nicelikler de birbirine eşit olur. Bunu kelimelerle anlamadıkları takdirde de, ki anlamazlar, ellerle gösterip canlandırmak gerekir. Bütün bunlara rağmen kutsal dinimizin doğruluğuna kimse ikna edemez onları. Benim de seninle bu yöntemi, bu dili kullanmam gerekiyor. Çünkü istediğin şey o kadar sapıkça ve mantıktan uzak ki, sana aptallığını, şimdilik başka bir isim vermek istemiyorum, anlatmak için sarf edeceğim vakit boşuna harcanmış olur gibi geliyor bana. Hatta bu çirkin isteğini cezalandırmak için seni sersemliğine terk etmek eğilimindeyim. Ama seninle dostluğum sana karşı böyle sert davranmama, seni kendini mahvetme tehlikesiyle baş başa bırakmama izin vermiyor. Bunu iyice anlaman için bir soru soracağım Anselmo. Sen bana çekingen bir kadının peşine düşmem, namuslu bir kadını ikna etmem, kayıtsız bir kadını baştan çıkarmam, ihtiyatlı bir kadına kur yapmam gerektiğini söylemedin mi? Evet, söyledin. Madem ki çekingen, namuslu, kayıtsız ve ihtiyatlı bir karın olduğunu biliyorsun, neyin peşindesin? Madem benim bütün saldırılarımdan karının galip çıkacağını düşünüyorsun, kuşkusuz öyle de olacak. Şu andakinden üstün hangi sıfatları vermeyi düşünüyorsun kendisine? Şu andakinden ne fazlalığı olacak? Ya sen onu dediğin gibi görmüyorsun ya da ne istediğinin farkında değilsin. Eğer dediğin gibi görmüyorsan, niye sınayacağın yerde namussuzluğu sebebiyle canının istediğini yapmıyorsun? Eğer düşündüğün kadar iffetliyse, sonuç baştaki takdiri değiştiremeyeceğine göre bu gerçeği tecrübeye tabi tutmak münasebetsizlik olur. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Yarardan ziyade zarar getirecek bir şeye girişmek, mantıksız, basiretsiz kafaların işidir. Hele mecburi veya şart olmayan, girişmenin açıkça delilik olacağını uzaktan belli eden bir şeye girişmek. Zor işlere ya Tanrı adına, ya dünya adına, ya her ikisi adına girişilir. Tanrı adına girişilenler, insan bedeninde melek gibi yaşamaya girişen azizlerin işleridir. Dünya adına girişilenler, maddi zenginlik denen şeyleri elde etmek için uçsuz bucaksız deryaları, çeşitli iklimleri, yabancı ülkeleri aşan insanların işleridir. Hem Tanrı hem dünya adına girişilenler de cesur askerlerin işidir ki, karşılarındaki duvarda tek bir top güllesinin açtığı boşluğu gördükleri anda her tür korkuyu bir kenara bırakıp, önlerindeki tehlikeyi hiç düşünmeden, fark etmeden, inançlarını, ülkelerini ve krallarını savunma arzusuyla kanatlanırlar ve kendilerini bekleyen bin türlü ölümün ortasına pervasızca atılırlar. İşte girişilen zor işler bunlardır. Bu kadar tehlikeli ve mahsurlu oldukları halde bu işlere girişmek şanlı, şerefli ve yararlıdır. Ama senin girişmek istediğin iş, sınamak istediğin şey, sana ne Tanrı'nın lütfunu, ne maddi zenginlik, ne de insanların nezdinde şöhret kazandıracak. Çünkü istediğin sonuca ulaşsan bile, şimdikinden ne daha şanlı, ne daha varlıklı, ne de daha şerefli olacaksın. İstediğin sonuca ulaşamadığın takdirde ise, düşünülebilecek en büyük sefaletin içinde bulacaksın kendini. Çünkü o zaman başına gelen felaketi kimsenin bilmediğini düşünmenin sana bir yararı olmayacak. Senin kendinin bilmesi seni kahretmeye, mahvetmeye yetecek. Bunun doğruluğunu göstermek için sana ünlü şair Luigi Tansillo'nun Aziz Petrus'un Gözyaşları adlı şiirinin ilk bölümünün sonunda yer alan bir kıtayı okumak istiyorum. Gün kendini gösterdiğinde acısı artar Petrus'un, utanır yine de kimseler görmediği halde kendi günahını kendisi gördüğünden. Çünkü kendinin görmesi yeter, yüce bir gönüle utanmak için, gökyüzü ve toprakla yalnızken bile utanır bir hata işlediğinde. Yani sır olması seni ıstıraptan kurtarmayacak. Aksine sürekli ağlayacaksın. Gözlerinden yaş akmasa da yüreğinden kan akacak. Şairimizin anlattığına göre, ihtiyatlı Rinaldo'nun düşüncelilik ederek yapmadığı kadeh denemesini yapan o saf doktorun akıttığı kanlı yaşlar gibi. Bu her ne kadar şiirsel, hayali bir öykü olsa da dikkate değer, anlaşılması ve örnek alınması gereken gizli ahlak dersleri içeriyor. Ayrıca sana şimdi söyleyeceğim şey, yapmaya niyetlendiğin şeyin ne büyük bir hata olduğunu sana gösterecek. Söyle bana Anselmo, Tanrı ya da talih seni çok mükemmel bir elmasın meşru sahibi yapmış olsa, elması gören bütün mücevherciler değeri konusunda hemfikir olsa ve hepsi tabiatta bulunabilecek en değerli, en mükemmel elmas olduğu konusunda birleşse,